Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
2000'li yılların altı noktasına doğru. Birinci kaset, birinci yüz. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. 2000'li yılların altı noktasına doğru. Altı nokta Köyler Derneği yarım yüzyıllık bir tarihe sahip. Bizim gibi demokrasi deneyimi sınırlı ve sancılı olan bir ülkede çok az bir örgüte nasip olabilecek bir ömür. Örgütlerin yaşamı da insanlarınkine benzer. Doğar, emekler, yürür, büyür, olgunlaşır, misyonunu tamamlar ve ölürler. Altı noktanın da böyle bir yaşamı var. 1950 yılında doğumundan sonra bir dönem emekledi. Gönüllü bayan ve bayların yardımıyla tay tay durdu ve yürüdü. 1960'lı yıllardan sonra korumalı işyerleri denemeleri, vakıf ve rehabilitasyon kuruluşlarıyla önemli işlevler yerine getirdi. 1984'e kadar süren birkaç yıllık avarilik döneminden sonra kendi öz kitlesine kavuşarak yeniden canlanmaya, bilgi ve deneyim birikimlerini artırarak olgunlaşmaya başladı. Daha önceki başarılarına yenilerini ekledi. Kurumsallaşma yönünde ciddi adımlar attı. Özetle, ülkemizin körler ve az görenler alanının yarım yüzyılına tartışma götürmez ve silinmez biçimde damgasını vurdu. Bugün ülkemizdeki tüm körler ve az görenler altı noktanın izini ve katkısını taşımaktadır. Şimdi sorulması gereken soru şudur. Altı nokta misyonunu tamamladı mı? Bu sorunun karşılığı nesnel olarak araştırılmalı ve cesur bir yanıt verilmelidir. Altı nokta Köyler Derneği'nin tarihini en kalın çizgilerle önce iki döneme ayırmak olanaklıdır. Birinci dönem, esas olarak kurucu başkanımız Mithat Enç'in yönlendirmesindeki gören gönüllü bayan ve bayların kısmen korumacı anlayış ve katkılarından oluşmaktadır. Bu dönemdeki çabalar ve başarılı kamuoyu oluşturmaya, mücadele ederek aşağıdan basınç yapmaya değil, ricacı görüşmelerle yetkililerin duyarlılığını artırmaya ve iknaya dayanmaktadır. Bu yüzden kazanımları uzun yıllar aldığı gibi etki alanı da sığ ve sınırlı kalmaktadır. 1980'lere gelindiğinde altı nokta, korumacılıkta ülkemiz koşullarında gelebileceği sınıra dayanmış, bu anlamdaki misyonunu aşağı yukarı tamamlamıştır. Bu nedenle etkinlikçe rölantiye girmiş, yapıca büzülüp daralmıştır. Böylece yaşamının birinci evresini tamamlamıştır. Bu sırada 1950'li yıllarda açılan körler okullarından mezun olmaya başlayan kör ve az gören gençler, üniversite bitirerek öğretmenlik, avukatlık gibi mesleklere sahip olarak hayata atılmışlardır. 1980'lere gelindiğinde gerek siyasi mücadelelerin içerisinde, gerek özürlü hakları mücadelesinde, gerekse somut yaşam pratiğinde yetişmiş ve deneyim kazanmış pek çok kör ve az gören bulunmaktaydı. Körler kitlesinin bu aydın temsilcileri sorunun birinci elden sahipleri olarak kendi kaderleri ve gelecekleri üzerinde kendilerinin söz ve karar sahibi olmaları gerektiğini düşünüyor ve korumacı örgüt modeli yerine bizzat körlerin yönettikleri bir örgüt anlayışını savunuyorlardı. Altı noktanın korumacı örgüt modeli olarak misyonunu doldurmasıyla bu gelişme, zaman bakımından örtüşünce ortada körleri kucaklayabilecek başka bir örgüt bulunmadığından, körler kitlesinin aydın temsilcileri, 30 yıllık yaşamı boyunca istismara sapmadan temiz kalmayı başarabilmiş olan altı noktaya eğilim gösterdiler ve bu örgütü amaçlarına uygun bir hale getirmek için mücadeleye giriştiler. 1984 yılıyla başlayan sürece yeniden kuruluş dönemi dememizin nedeni budur. Altı noktanın bu ikinci yaşamı nitelik olarak farklı olmak zorundaydı. Aksi halde böyle bir yaşam anlamsız olurdu. O yüzden altı noktanın ikinci dönemi birincisinden farklı olarak körlerin öz örgütü haline gelme çabalarıyla başlamıştır. Öyle ki daha önce örgütün Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği olan adı ilk fırsatta 1987'de Altı Nokta Körler Derneği olarak değiştirilmiştir. Bu ad değişikliği bile başlayan yeni sürecin karakterini açıklamaya yeterlidir. Altı nokta artık körlerin söz ve karar sahibi oldukları bir örgüt olacaktı. Bu yeni bir felsefe, yeni bir program, yeni bir ruh demekti. Altı noktanın yeni bir kimlikte yeniden dirilişi demekti. Altı noktanın ikinci yaşamının bugüne kadarki süreci esas olarak ikiye ayrılıp incelenebilir. Birinci program dönemi, ikinci program dönemi. Birinci program döneminin 1984-1992 asıl karakteri temel mücadele ve örgüt anlayışını ortaya koymuş ve bu anlayışı pratiğin mihenk taşında sınamış olmasıdır. Bu görev başarıyla yerine getirilmiş, bütünüyle körlerin egemen olduğu, onlarca şubesi ve binlerce üyesi olan bir örgüt, bir mücadele aygıtı yaratılmıştır. Kör ve az görenler, demokrasi okulu niteliğindeki bu örgütte yönetme ve mücadele pratiklerini geliştirmişlerdir. Böylece bilgileri, deneyimleri ve özgüvenleri artmıştır. O yüzden bu dönem son derece önemli bir aşamayı ifade etmektedir. Kuşku yok ki bu 8 yılın tamamı da tek düze bir gelişme çizgisi göstermemiştir. İleri geri gidişler, zikzaklar ve hatalarla birbirinden farklılaşan özellikler sergilemiştir. Bu yüzden birinci program dönemi, ikinci programımızın geçmişin kritiği başlığı bölümünde yeniden kuruluş, yükseliş, kargaşa ve kısmi toparlanma gibi 4 alt döneme ayrılarak incelenmiştir. Yine 1992 tarihli ikinci programda daha sonraki dönemin nesnel olarak ulaştığı aşamaya dikkat çekilmiş, gereken stratejilere değinilmiştir. Yeni dönemin niteliği atılım ve kurumsallaşma olarak belirlenmişse de söz konusu nesnel aşama o gün iş başına gelen kadro tarafından öznel olarak omuzlanmadığı için süreçte bazı gecikmeler meydana gelmiş, buna rağmen daha sonraki yıllar nesnel gereksinmeler, gelişmelere damgasını vurarak öznel durumu kendisini uydurmuştur. İkinci program döneminin niteliği, mücadelenin kamuoyu önüne ve meydanlara çıkarılması, kurumsallaşmanın ön koşullarının yaratılması olarak özetlenebilir. Bu yüzden biz bu dönemin tamamına birden atılım ve kurumsallaşma adını vermekle birlikte yaklaşık 8 yıla karşılık gelen bu dönemin yıl yıl aynı özellikleri taşıdığını ileri sürmüyoruz. Onu da bazı kriterleri göz önünde bulundurarak alt dönemleri ayırıp incelemeyi öngörüyoruz. Bu tutum bize bir yandan inceleme kolaylığı sağlarken diğer yandan ayrıntıları gözden kaçırmama olanağını verir. Bilindiği gibi çoğu zaman önemli gelişmeler ayrıntılarda gizli bulunmaktadır. Ayrıntıyı tahlil edebilme yöntemi, tehlikeleri önceden görme yeteneğini ve önlemlerini alma olanağını kazandırır. Bu 8 yılın öğrettiği en önemli derstir. 1992 programından itibaren yaşanan 8 yıllık süreç henüz tahlil edilmiş değildir. 2000'li yıllara girerken bilincimizi geliştirebilmek, örgütümüzü güçlendirebilmek, yeni mücadele hedeflerini belirleyebilmek ve 2000'li yılların programını oluşturabilmek için böyle bir tahlile gereksinmemiz vardır. Önümüzdeki sayfalar boyunca bu tahlil çabasını izleyeceksiniz. 6 noktanın tarihine ilişkin bu kısa değerlendirmeden sonra ve bu değerlendirmenin ışığındaki baştaki soruya yeniden dönebiliriz. 6 nokta misyonunu tamamlamış mıdır? Bu soruyu 6 noktanın içinden olumlu yanıt verenlerin varlığını biliyoruz. Ama bu kişiler yeterince cesur olmadıklarından henüz bu saptamayı yüksek sesle dile getirememektedirler. Onlara göre 6 nokta misyonunu tamamladığı için dejenere olmakta ve çürümektedir. Bu yüzden kapatılmalı ve yerine yepyeni bir örgüt kurulmalıdır. Bize göre ise böyle düşünenler 6 noktadaki misyonlarını tamamlamışlardır ve böyle düşündükleri sürece de ne 6 noktanın onlara ne de onların 6 noktaya bir yararı olacaktır. 6 noktanın Türkiye'nin örgütü olma süreci yeni başlamıştır. 6 nokta gerek Köyler Federasyonu gerekse Türkiye Sakatlar Konfederasyonu içerisindeki etkinliği ve öncülüğüyle Türkiye'deki Demokratik Özürlü Hareketi'nin gerçek bir baskı grubu olarak örgütlenmesi ve eylemliliğini yaratacak, böylece Dünya Köyler Birliği platformunda ezilen ülkeler cephesini kurup yönetecek potansiyele sahip tek örgüt durumundadır. Bugün bu misyon tamamlanmadan 6 noktanın misyonu tamamlanamaz. Bu yüzden 6 nokta yarattığı kurumsal altyapısı, bilgi ve deneyim sahibi kadroları sayesinde aydınlanmanın ve özürlü hakları mücadelesinin meşalesini 21. yüzyıla taşıyacaktır. Dönemin analizi. 1992 programı 1992 yılı Nisan'ına kadarki dönemin analizini ve kritiğini yapmıştı. 1992 Nisan'ından sonraki süreç bir bütün olarak henüz hiç ele alınamadı. Gerçi her genel kurulumuz bir önceki genel kuruldan sonra cereyan eden süreçleri değerlendirmekte, bir bakıma o dönemin dosyasını kapatmaktadır. Fakat gerek olayların sıcağı içerisinde bireylerin nesnel davranamayışları, gerekse sürece bir bütün olarak ve cepheden bakmanın yaratacağı avantajlar nedeniyle, 8 yıl sonra bu süreci analitik ve sentetik bir değerlendirmeye tabi tutmak son derece yararlı sonuçlar verebilir ve teorik hazinemizi daha da zenginleştirebilir. Kuşku yok ki birinci program döneminde olduğu gibi, ikinci programı uygulama pratiğinde de 8 yılı aynı kaba koymak, değişmeyen istikrarlı bir çizgi izlendiğini öne sürmek olanaksızdır. Bu dönem içerisinde de büyük başarıların yanı sıra pek çok hatalar yapılmış, zigzaklar çizilmiştir. Bir genel kurul döneminde olumluluklar, bir başkasında olumsuzluklar ağır basmıştır. Bir başkanın ya da yönetici kadronun örgüte vurduğu damga başka, diğerininki bambaşka olmuştur. Başkan ya da yönetici kadro genellikle örgüte kendi rengini, kendi karakterini vermiştir. Ama son çözümlemede başkanın ya da yönetici kadrosunun niteliğini, örgütün genel düzeyi belirlemiştir. Öncü ile kitle arasında böylesine karşılıklı bir etkileşim bulunmakta, bu etkileşim örgütün genel düzeyini ve niteliğini belirlemektedir. Öncü, kitle ilişkisi, statik ve metafizik değil, dinamik ve çelişkili süreçtir. Bazen öncünün, bazen de kitlenin rolü öne çıkmakta, bazen öncü kitleyi, bazen de kitle öncüyü biçimlendirmektedir. Ama doğulu toplumlarda öncünün rolü hep birincil gibi gözükmektedir. Bunun nedeni, doğulu toplumlarda kitlelerin rolünün kendisini derinden ve uzunca bir zaman süreci içerisinde hissettirmesidir. Gerçekte son sözü söyleyen doğulu toplumlarda da, batılı toplumlarda da daima kitlelerdir. Ama her aşamadaki her sözü değil, son çözümlemedeki son sözü. Bu da ancak uzunca bir tarihsel süreç incelendiğinde saptanabilir. Yoksa olayların sıcağında göze çarpan genellikle öncünün rolü olmaktadır. Geçtiğimiz 8 yıl bu belirlemenin çarpıcı örnekleriyle doludur. Yıllara ya da genel kurul dönemlerine tek tek bakıldığında öncü kadronun rolü çok belirginleşmektedir. Örgüt adeta öncü kadronun, hatta bazen sadece başkanın damgasını taşımaktadır. Söz gelişi, genel başkan sabırsız, istikrarsız ve pejmürde biri ise, örgüt de bundan güçlü biçimde etkilenmiş, genel başkan planlı, tutarlı ve sabırlı biri ise, örgüt de böyle bir kimliğe bürünmüştür. Fakat 8 yıllık bir dönemin ardından baktığımızda manzara başka türlü gözükmektedir. Bu 8 yıl boyunca 6 nokta genellikle planlı, tutarlı ve başarılı olmuştur. Kaprisli, istikrarsız ve başarısız önderler fazla barınamamış, böyleleri ihanete sürüklendiği zamanda kendilerini örgütün dışında bulmuşlardır. Bu genel olarak 6 nokta kitlesinin ulaştığı düzeyi ve niteliği çarpıcı bir biçimde göstermekte, son çözümlemede bu düzey ve nitelik önderlere de damgasını vurmaktadır. İlerleyen sayfalar boyunca bu saptamanın doğruluğu daha açık olarak önümüze serilecektir. 1992 ve 2000 arası dönem, çok sık genel başkan değişikliklerine tanık olduğundan yukarıda belirttiğimiz nedenlerle her genel başkanın çalışma dönemi ayrı ayrı ele alınacak ve gerekli saptamalar bu temel çerçeve içerisinde yapılacaktır. Yöntem olarak önce söz konusu dönemin olumlu ya da olumsuz olguları sıralanacak, sonra toplu bir değerlendirme yapılarak dönemin karakteristiği saptanacak, daha sonra da yapılan önemli hatalar ya da örgütü fazlasıyla uğraştırmış olaylar üzerinden çıkarılması gereken dersler tartışılacaktır. İlk iki çaba, örgütün nesnel durumunu ve görüntüsünü ortaya koyarken, son bölüm teorik gelişmemize hizmet ederek perspektifimizi genişletecektir. 1992 Nisan, 1993 Aralık arası. 1992 program taslağı, 1992 Nisan'ından itibaren başlayan dönemin niteliğini belirlerken, o güne kadarki birikimlerin önümüze koyduğu nesnel bir aşama olarak atılım ve kurumsallaşma dönemi olacağı kestiriminde bulunmaktaydı. Bu 1984-1992 yılları arasında elde edilen bilgi, deneyim ve kadro birikiminin atılım ve kurumsallaşma için yeterli olduğu anlamına gelmekteydi, bu yüzden nesnel bir saptamaydı. Ne ki tarihte hiçbir ilerleme, salt nesnel koşullar oluştuğu için gerçekleşemez. Bunun yanı sıra ona eşlik eden öznel, yani insana, düşünceye ve örgüte ilişkin koşulların da olgunlaşması, doğru politikaların ve yönetim anlayışlarının uygulanması gerekmektedir. Bu olmazsa nesnel durumun sağladığı avantajlar zaman içerisinde çarçur olmaya başlar. Buharlaşıp havaya uçmaz kuşkusuz. Fakat bir hayli tahribat yapılmış ve zaman yitirilmiş olur. İşte 1992 Nisan'ından 1993 Aralık ayına kadar geçen dönem böyle bir tahribat ve zaman yitirme olgusuyla karşı karşıya bırakmıştır örgütümüzü. Yapılması planlanan her şey daha elverişsiz koşullarda ve yaklaşık 1,5 yıl ertelenerek yapılmak zorunda kalmıştır. Bu dönem içerisinde 6 nokta önce yerinde saymaya başlamış, sonra da daralıp küçülerek etkisiz hale gelmiş, 1992 yılı düzeyinin bir hayli altına gerilemiştir. Bu anlatımdan da anlaşılacağı üzere 1992 Nisan'ı ile 1993 Aralık'ı arasındaki dönemi ikiye ayırarak inceleyebiliriz. A. Burhanettin Fani'nin başkanlığı dönemi. Bu dönemdeki olgular yaklaşık olarak şunlardır. 1984'ten 1992'ye kadar 6 noktayı yöneten ekip yenilgiye uğruyor ve yeni bir anlayış, yeni bir dönem iddialarıyla Burhanettin Fani başkanlığında yeni bir ekip iş başına geliyor. Yenilgiye uğrayanlar, yeni yöneticilere yardımcı olacaklarını ve onların emrinde hizmete katılacaklarını ilan ediyorlar. Yeni yönetim bu mesajı olumlu buluyor. Eski deneyimli kadrolara komisyonlarda yer almaları için çağrıda bulunuyor. Eski deneyimli kadroların hemen hepsi bir komisyonda görev alıyor. Altı noktanın sesinin yazı işleri müdürü yeni yönetime hareket serbestisi sağlamak için görevinden istifa ediyor. Yeni yönetim de bir jest olarak istifayı reddedip düşünsel, yönetsel ve mali özellik çerçevesinde görevine devam etmesini rica ediyor. Zakatlar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde eski kadrolara etkin görevler veriliyor. Aradan 2 ay geçmeden sürecin tersine dönmeye başladığı gözlemleniyor. Gazetenin yazı işleri müdürü apar topar ve kaba bir biçimde görevinden alınıyor, eski kadroların çeşitli komisyon ve etkinliklerdeki görevlerine son veriliyor. Bütün bunların sonucunda 12 Sakatlar Haftası'nda bir önceki yılı yineleyen bir meclis çıkarması yapılıyor. Çeşitli parti yöneticileri ve milletvekillerinin katıldığı panel, gerek hazırlıkların yetersizliği, gerekse 6 noktalı panel başkanının kaba, kaprisli ve pespaye yöneticiliği yüzünden tam bir rezalete dönüşüyor. Yeni bir anlayış, yeni bir dönem iddiasının süreç içerisinde kof bir iddia olduğu ortaya çıkıyor. Yeni yönetimin 6 noktanın teorik hazinesine tek bir katkısı bile bulunmuyor. Yeni muhalefete öcü gözüyle bakılıyor. Muhalefet adeta takibe alınıyor, çeşitli bahanelerle muhalefetin dernek içerisinde toplanma istemleri reddediliyor ve dernek olanaklarını kullanması olanaksız hale geliyor. Açıklık politikası yerine tam bir gizlilik ve kapalılık egemen. Eski kadrolar bırakın toplantıya katılmayı, toplantının yapıldığı daireye bile alınmıyorlar. İşler alabildiğine plansız ve programsız yürütülüyor. Hani plan sıkıştırması karşısında göstermelik bir plan karalaması sunuluyor, yazıldığı söylenip bir türlü açıklanamayan bir programdan söz ediliyor. Ama böyle bir program hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Bu çeşit uygulamalar karşısında yeni muhalefet hırçınlaşmaya başlıyor ve yeni yönetime sert eleştiriler yöneltiyor. Yeni yönetim bu eleştirilerden yararlanmak yerine sürekli içine kapanıyor, genel üye toplantılarını seyreltmeye başlıyor. Zaten genel üye toplantıları da yeni yönetimle yeni muhalefetin söz düellosu ve toz duman ortamında geçtiğinden üyeler yavaş yavaş dernek faaliyetlerinden uzaklaşıyorlar. Burhanettin Fani döneminin değerlendirilmesi. Yukarıda sayılan olgulardan da anlaşılacağı gibi bu dönemde eski faaliyetlerin yinelenmesinin yanı sıra bir duraklama eğilimi göze çarpmaktadır. Dernek 1992 Nisan'ından önceki dönemi aşamadığı gibi yer yer onun gerisine düşmeye başlamıştır. Tantanay dileri sürülen iddiaların içi bir türlü doldurulamamakta, perspektif yetersizliği, tekkecilik anlayışı, içe dönüklük dönemin egemen karakteri durumundadır. Henüz gerileme ile ilgili işaretler nüve halinde bulunmaktadır. Bütün bu nedenlerle dönemi, duraklama dönemi olarak adlandırmak anılan olgulara uygun düşmektedir. B. Osman Sezer ve diğerlerinin dönemi. İç çatışmalar nedeniyle Burhanettin Fani'nin yıpranması üzerine 22 Ağustos 1992 tarihli toplantıda öne çıkan eğilimin temsilcisi olarak Osman Sezer genel başkanlığa getiriliyor. Osman Sezer intikamcı bir eğilimin temsilcisi olarak öne çıktığından yeni muhalefete karşı çok daha sert ve riyakar. Tumturaklı söz ustası fakat pratikte son derece tembel ve pejmürde. Bu karakter örgütü de damgalıyor ve örgütte bir uyuşukluk, atalet ve gerileyiş sürecine giriliyor. Dernek iki personelinin maaşını ve asgari masrafları ödeyemez duruma düşüyor. Sigortalar yatırılamıyor. Bir süre sonra iki personel de bir bahaneyle işten çıkartılıyor. İşten çıkarılanlar derneğe karşı açtıkları tazminat davasını kazanıp 1993 aralığında iş başına gelen yönetimden ilgili parayı tahsil ediyorlar. Yıllardan beri istismarcı faaliyet diye sert bir biçimde eleştirilen eşya piyangosu organizasyonu için yönetim kurulunda karar alınıyor. Fakat beceriksizlik yüzünden uygulanamıyor. Bir önceki yönetim kurulu tarafından eğitim ve kültür merkezi kurmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden satın alınan arsa üzerinde bırakın temel atmayı arsanın satılıp satılmaması konusu tartışılıyor. Üye kayıtlarında önemli bir gerileme var. Yeni tek bir şube açılamadığı gibi bir gerekçe bulunarak Antalya şubesi kapatılıyor. Köyler Federasyonu'nun karşısına yeni bir federasyon kurmak amacıyla daha önceki yönetim döneminde kurulan Demokratik Kör Dernekleri Birliği, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin davranışları gerekçe gösterilerek dağıtılıyor. Bu derneğin İstanbul'daki genel kuruluna kabaca müdahale edilerek iç işlerine karışılıyor. En yüksek perdeden küfredilen istismarcılığa karşı hiçbir eylem yapılmıyor. 1993 Sakatlar Haftası bir basın toplantısı ve açık hava şöleniyle hafif bir biçimde geçiştiriliyor. SEHAÇEK Genel Müdürlüğü'ne karşı yapılan eyleme 25-30 kadar üye katılıyor, bunun yarısından fazlasını muhalefet oluşturuyor. Yönetim kurulu içerisindeki çatışmalar daha da keskinleşiyor. Yönetim kurulu üyeleri hasbelkader sağladıkları çoğunluklarla birbirini harcamaya başlıyorlar. Osman Sezer'in yerine bir yönetim darbesiyle kısa bir süre için Mehmet Kılıç getiriliyor. Sonra o da tutunamayıp yerini Mesut Bulut'a bırakıyor. Sonunda öyle bir dönem geliyor ki tüm işler seriliyor ve genel kurulun gelişi iple çekiliyor. Adeta derneğin kapısına mühür vuruluyor. Bütün bu olgular nedeniyle Osman Sezer ve sonraki başkanlar döneminin ayırt edici niteliği, dernek çalışmalarında topyekun bir gerileyiş ve dağılıştır. Tarihe bu dönem gerileme ve dağılma dönemi olarak geçmiş bulunmaktadır. 1992 Nisan'ından 1993 aralığına kadar süren 18 aylık süre içerisinde hiç mi olumlu bir şey yapılmamıştır? Kuşku yok ki, 6 nokta gibi büyük potansiyeli bulunan bir örgütün 18 ay boyunca olumlu hiçbir şey yapmamış olması düşünülemez. Söz gelişi özürlüler platformu fikri gerçekleştirilememiş olsa bile esas itibariyle bu döneme ait bir fikirdir. Yine açık hava halk konserleri uygulaması bu dönem içerisinde başlatılmıştır. Bir devlet kuruluşuyla bir sivil toplum örgütü arasında ilk protokol, SİHAÇEK 6 nokta, bu dönemde imzalanmıştır. Son olarak Sesli Gazete için bir stüdyonun araç gereçlerinin sağlanmış olması bu olumlu gelişmelere eklenebilecek bir olgudur. Ancak bu olumlu gelişmeler dönemin niteliğini değiştirebilecek boyutta ve etkinlikte değildir. Dolayısıyla Nisan 1992 ile Aralık 1993 arası dönemin genel karakterinin duraklama, gerileme ve dağılma olduğu gerçeği değişmemiştir. Bu dönemi kapatmadan ve dönemin derslerini değerlendirmeden önce iki paragraf halinde o dönemde ortaya çıkan muhalefet anlayışına da değinmek yararlı olabilir. 1984 yılından 1992'ye kadar yönetimde bulunan ekip, genel kurul yenilgisine uğrayınca kendisini muhalefet olarak yeniden biçimlendirdi. Muhalefetin bir gereği olarak da yeni yönetimin anlayış ve uygulamalarının eleştirisine ve çalışmalarının takibine başladı. O gün yeni yönetimde bulunan bazı arkadaşlar, muhalefetimizin çok sert ve hırçın olduğu, bu yüzden o günkü yönetimde yapıcı değil, içe kapanıcı etkiler yarattığı iddiasını öne sürmektedirler. Bu iddia, bütünüyle doğru değilse bile haklı bir yanı bulunmaktadır. Zaman zaman muhalefet sözcüleri, yeni yönetimin yaptığı fahiş hatalar karşısında dehşete kapılarak sert konuşmalar yapmışlar, hatta bazen kastı aşan ve doğru olmayan tehditkarane ifadeler kullanmışlardır. Bu durumun yeni yönetimde panik ve korku yaratıp içe dönüş eğilimini güçlendirebileceği kabul edilebilir. Ne var ki bu yargıyı biraz ileri götürmek ve o günkü yönetimin içe dönüklüğünü sadece bizim muhalefet yapış biçimimize bağlamak, o günkü yöneticileri çocuk yerine koymak anlamına gelir ki bu doğru değildir. Yöneticilerin hemen hepsi üniversite mezunu ve çalışan, bir bölümü ise üniversite öğrencisi insanlardır. İddiaların o denli büyük olması, muhalefete çalışma ve eylemlerinin güdüklüğünü eleştirme hakkını vermektedir. Burada muhalefet, sadece dozu her zaman iyi ayarlayamama tutumu nedeniyle eleştirilebilir. Bu zaafı dışında muhalefetin yönetimde olduğu gibi son derece üretken olduğu hususu tartışma götürmez. Nitekim yenilginin nedenlerini araştırmaya başlayan muhalefet, 1984-1992 arası dönemi kritik etmeye başlamış, 1992 yazı boyunca her hafta sonu devam eden toplantılarda 1992 programı adıyla andığımız ikinci program metnini hazırlamıştır. Yeni yönetim akıllı davransaydı bu çalışmadan önemli ölçüde yararlanabilir ve hatalarını düzeltme olanağına kavuşabilirdi. Ama onların böyle bir sorunu yoktu. O günkü muhalefetin gerçekleştirdiği teorik çalışma ve program metni 6 noktanın günümüze kadarki pratiğine ışık tuttu.